22. ayrım. Yaşlı adam başını yavaşça salladı. Hayır, gerekmez Ricky. Sadece sana yardım etmek için istekli olduğumu bilmelisin. Benim motiflerim konu dışında. Belki de Rumpelstiltskin beni kandırıyordur. Belki kandırmıyordur. Kafamın veya ailemden birinin üzerinde kılıç tutması bu durumun dışında kalıyor. Bu soru dünyamızda hep var, değil mi? Güvende olan kimse var mı? Tehlikesiz olan hiçbir ilişki var mı? Genellikle sevdiklerimizden ve saygı duyduklarımızdan, nefret edip korktuklarımızdan daha çok acı çekmez miyiz? Ricky cevap vermedi ama Bay Lewis onun yerine cevap verdi. Şu anda söyleyemediğin cevap evet. Şimdi bir şeyler ye, uzun bir gece olacağını seziyorum. İki doktor akşam yemeklerini sessizlik içinde yediler. Yemek harikaydı. Ardından biraz tarçın eklenmiş ev yapımı elmalı turta geldi. Sıcak servis edilen ve önlerindeki saatleri canlandırmaya yetecek kadar sade kahve de vardı. Ricky şimdiye kadar hiç bu kadar sıradan ama bir o kadar da garip bir yemek yememiş olduğunu düşündü. Aynı ölçüde sinirlenmiş, açlıktan gözü dönmüştü. Yemeğin tadı bir anlığına harikuladeydi. Ardından hızlıca dilinde kireçleniyor ve soğuyordu. Ona yıllar gibi gelen bir süredir ilk defa yalnız olarak eşinin ölmeden önceki son günlerinde ağrı kesicilerin onu yarı hayal alemine gönderdiği anlarda karısının yatağının başından uzak dakikalarda yediği yemekleri hatırlattı. Bu yemeğin tadının hemen hemen aynı olduğunu düşündü. Doktor Lewis tabakları kirli ve istiflenmiş şekilde lavaboya kaldırdı. Kahve fincanını ikinci kez doldurdu ve ardından Ricky'ye çalışma odasına dönmesi için işaret etti. Daha önce oturmuş oldukları karşılıklı koltuklara döndüler. Ricky, yaşlı psikanalistin dolaylı ve anlaşılmaz karakterine karşı duyduğu öfkeyle mücadele ediyordu. Öfkeyi kendi yararı için kullanmasını söylüyordu kendine. Söylemesi kolaydı. Koltukta ileri geri hareket ediyor, yapmamış olduğu bir şey için az acıtmış bir çocuk gibi hissediyordu. Doktor Lewis karşı taraftan ona bakıyordu ve Ricky, yaşlı adamın içinden geçen her duygunun farkında olduğunu biliyordu. Küçük performans psişikleri kadar zekiydi. Ricky, nereden başlamak istersin? Geçmişten, 23 yıl öncesinden, sana ilk geldiğim zamandan. Hatırlıyorum, kuram ve şevk doluydun. Dünyayı umutsuzluk ve delilikten kurtarabilecek yeteneğe sahip olduğumu düşünüyordum, tek başıma. Ve bu şekilde mi gitti? Hayır, bilirsin, asla öyle gitmez. Ama bazılarını kurtardın. Öyle olduğunu umuyorum. Öyle olduğuna inanıyorum. Doktor Lewis kedi gibi güldü. Yine pratisyen psikanalist cevabı. Onaylamayan ve zor anlaşılan. Benim ulaştığım gibi bir yaş tabii ki başka yorumlamalar getirir. Damarlarımız sertleşir, yorumlarımız da öyle. Sana daha belirli bir soru sormama izin ver. Kimi kurtardın? Ricky durdu, sanki cevabını çiğniyordu. İlk cevabını bastırmak istedi ama yapamadı. Kelimeler yağlanmış gibi ağzından döküldü. En çok önemsediğim insanı kurtaramadım. Doktor Lewis başını sallayarak onayladı. Devam et lütfen. Hayır, onun bununla bir alakası yok. Yaşlı psikanalistin kaşları biraz kalktı. Gerçekten mi? Eşinden bahsettiğimizi kabul ediyorum. Evet, tanıştık, aşık olduk, evlendik. Yıllarca ayrılmaz bir bütün olduk. O hasta oldu. Hastalıktan ötürü çocuklarımız olmadı. O öldü. Ben tek başıma devam ettim. Hikayenin sonu, onun bununla bir bağlantısı yok. Tabii ki yok, dedi Doktor Lewis. Ama sen ve o ne zaman tanıştınız? Tedaviye başlamadan kısa süre önce. Bir kokteyl partisinde tanıştık. İkimiz de yeniydik. O bir avukat, ben bir doktor. Flört etmeye sizinle psikanalizdeyken başlamıştık. Bunu hatırlıyor olmalısınız. Hatırlıyorum. Peki mesleği neydi? Avukattı. Bunu az önce söylemiştim. Bunu da hatırlıyor olmalısınız. Bunu da hatırlıyorum. Ama ne tür bir avukat? Daha belirli. Tanıştığımızda düşük seviyeli suç savunma vekili olarak Manhattan ofisindeki resmi savunma dairesine katılmıştı. Ağır suç bölümüne dişi tırnağı ile tırmandı. Ama bütün müvekkillerinin hapse girmelerini ve daha da kötüsü girmemelerini görmekten sıkıldı. Dolayısıyla oradan sonra kendine mahsus mütevazi bir serbest avukatlık bürosuna geçti. Çoğunlukla kamu hakları davaları ve aklo işleri. Gecekondu mahallelerindeki ev sahiplerine dava açıyordu ve yanlış mahkum edilmiş mahkumlar için temyize gidiyordu. İyi niyetli bir özgürlükçüydü ve yardım ediyordu. Yale hukuktan mezun olup da para kazanamayan küçük azınlıktan biri olduğuyla ilgili espriler yapardı. Ricky buna güldü, kafasında karısının sesini duyuyordu. Yıllarca paylaştıkları bir espri olduğunu düşündü. Anlıyorum, tedaviye başladığın süreçte eşinle tanışıp flört etmeye başladığın dönemde eşin suçluları müdafaa etmekteydi. Bunun ardından bir sürü belalı tiplerle uğraştı ki bunlara karşı yasal işlem başlatarak onları daha da kudurtmuş olduğundan şüphem yok. Ve şimdi suçlu kategorisine giren ama onun tanıdıklarından çok daha bilmiş biriyle alakan oluyor. Ama olası bir bağlantının olmadığını mı düşünüyorsun? Ricky ağzını cevaplamak için açmış bir halde durdu. Bu düşünce onu ürpertmişti. Rumpelstiltskin bahsetmediği, yalnızca merak ediyorum dedi Doktor Lewis, elini havada sallıyordu. Üzerinde düşünülecek şey. Ricky durdu, hafızasını zorluyordu. İki adamın etrafını sessizlik sardı. Ricky kendini genç bir adam olarak hayal etmeye çalıştı. Sanki içinde granite benzer bir tuğlada aniden çatlak açılmış gibiydi. Kendini görebiliyordu. Çok daha genç, enerji dolu. Dünyanın ona kucak açtığı bir an. Şu anki yaşamına çok az bağlantısı olan ve az benzeyen bir hayat. Reddedilen ve görmezden gelinen o çelişki onu aniden korkutuyordu. Doktor Lewis yüzünü görmüş olmalı ki konuşmaya başladı. 20 garip yıl önce kim olduğun hakkında konuşalım. Ama hayatı, kariyeri ve evliliği için sabırsızlanan Ricky Starks'ı değil. Kuşkularla dolup taşan Ricky Starks hakkında konuşalım. Hızla cevap vermek, elini sallayarak soruyu geri çevirmek istedi ama kendine engel oldu. Hafızasının derinlerine indi, kararsızlık ve endişe anımsadı. Doktor Lewis'in kuzeydoğu tarafındaki ofisinde kapıdan girdiği ilk günü hatırladı. Karşısında oturan ve Ricky'nin duruşundaki her bir çekinme ve kaçınmayı inceliyormuş gibi görünen yaşlı adama bir bakış attı ve adamın ne kadar yaşlandığını düşündü. Ardından da kendisi için aynı şeyin geçerli olup olmadığını merak etti. Bunca yıl önceki psikanalisti canlandıran psikolojik acıları hatırlamaya çalışmak. Organı alınmış birinin hissettiği hayalet ağrısı gibiydi biraz. Bacak yoktu ama ağrı kalmıştı. Cerrahi boşluktan meydana gelmiş aynı anda hem gerçek hem gerçek dışıydı. Ricky düşündü, o zaman kimdim? Ama dikkatlice cevap veriyordu. Sanırım beni zayıflatmakla tehdit eden her biri ikiye bölünmüş şüpheler, endişeler ve korkular vardı. Her kategorinin ilk bölümü kendimle ilgiliydi ve aşırı şuh bir anneden, genç ölen talepkar ve soğuk bir babadan ve duygusal yakınlık yerine başarıyla doldurulan bir çocukluktan kaynaklanıyordu. Ailenin en küçüğü açık ara farklı bendim. Ama bana kıymetli bebek muamelesi göstermek yerine ulaşılması imkansız standartlar verdiler. En azından en basit haliyle böyle. Bu seninle beraber psikanaliz sürecinde incelediğimiz bölümdü. Ama bu nevrozların taşması hastalarımla olan ilişkilerimi etkiledi. Kendi tedavi sürecim boyunca hastalarıma 3 yerde bakıyordum. Columbia Presbyterian Hastanesi'nin ayakta tedavi kliniğinde, Bel Ev'de ağır tehlike arz edenlerle kısa görevler. Evet, Doktor Lewis başını sallayarak onayladı. Klinik bir araştırma. Özellikle ağır akıl hastalarını tedavi etmekten pek haz duymadığını hatırlıyorum. Evet, doğru. Psikoaktif ilaçlar yazmak ve insanların kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engellemeye çalışmak. Ricky, Doktor Lewis'in sarf ettiği sözlerinin kışkırtıcı bir nitelikte olduğunu düşündü ama bu oltaya gelmedi. Ve ardından yıllar süren o süreçte terapide olan aşağı yukarı 12-18 arası Hasta benim ilk psikanalizlerim oldular. Seninle psikanalizdeyken sana anlatmış olduğum vakalardı bunlar. Evet, bu rakamlarda sana katılıyorum. Seni gözlemleyen bir psikanalist yok muydu? O hastalarla yaptığın ilerlemeleri takip eden bir beyefendi. Evet, Doktor Martin Kaplan adında biri. Ama o öldü diyerek araya girdi yaşlı psikanalist. O adamı tanıyordum, bir kalp krizi geçirdi. Çok üzücü. Ricky devam etmeye başladı. Ardından Doktor Lewis'in ses tonunda garip bir sabırsızlık olduğunu düşündü. Bunu fark etti ve sonra devam etti. İsimler ve yüzler arasında bağlantı kurmakta zorlanıyorum. Onları bloke mi etmişsin? Evet, çok iyi bir hatırlama yeteneğim var aslında. Ama henüz isim ve yüzleri birbirleriyle ilişkilendiremediğimi düşünüyorum. Bir yüzü ve sorunun ne olduğunu hatırlıyorum ama ismini hatırlayamıyorum. Ya da tam tersi. Neden böyle olduğunu düşünüyorsun? Ricky önce durdu, sonra cevap verdi. Stresten, basit. Sokulmuş olduğum bu tür bir gerilimin altında basit şeyleri hatırlamak imkansızlaşıyor. Hafıza alt üst oluyor, bozuluyor. Yaşlı psikanalist yine başını sallayarak onayladı. Sence Rumpelstiltskin bunu biliyor mu? Stresin yarattığı psikoloji konusunda bir tür uzman olduğunu düşünmüyor musun? Belki de bu açıdan doktor olan senden daha da bilgilidir. Bu da sana kim olduğu konusunda çok şey ifade etmez mi? İnsanların baskı ve endişeye karşı ne tür tepki gösterdiklerini bilen bir adam. Tabii ki bir asker, bir polis memuru, bir avukat, bir iş adamı ya da bir psikolog. Evet, senin mesleğinden biri. Ama bir doktor asla, asla asla deme. Ricky cezalandırılmış şekilde arkasına yaslandı. Yeterince spesifik değilim dedi. Bellevue'de muayene ettiğim insanları saymıyorum. Çünkü içlerinden bu kadar kötü biri ortaya çıkaramayacak kadar zavallı durumdaydılar. Bu da bana özel muayenehanemi ve klinikte tedavi ettiğim insanlar seçeneğini bırakıyor. O zaman önce klinikten başla. Ricky geçmişi göz önüne getirmeye yardımcı olabilecekmiş gibi gözlerini bir süreliğine kapadı. Columbia Presbyterian Hastanesi'nin ayakta tedavi kliniği, büyük hastanenin acil girişine yakın zemin katında bulunan ve küçük ofislerden oluşan kalabalık bir mekandı. Hastaların çoğu Harlem'den ya da aşağı Bronx'tan geliyordu. Çoğunlukla fakir, hayat mücadelesi veren, farklı renk, toplum ve beklentileri olan işçi sınıfına mensup insanlardı. Hepsi de ruh hastalıklarını ve nevrozları ilginç bir şekilde uzak ve yabancı olarak görüyorlardı. Onlar ruh sağlığının iki cephe arasındaki sahipsiz topraklarını işgal ediyorlardı. Orta sınıf ve evsizler arasını. Onların sorunları gerçekti. İlaç suistimali, cinsel istismar, fiziksel şiddet görmüşlerdi. Duygusuz gözlerle bakan, taşlaşmış, tek kariyer hedeflerinin bir sokak çetesine katılmakla sınırlandırılmış olan çocuklarla terk edilmiş olan birçok anne görmüştü. Ricky bu ümitsiz ve yoksun kalabalıktan birçok insanın ciddi seviyede suçlular olarak yetişmiş olduğunu biliyordu. Uyuşturucu ticareti yapanlar, pezevenkler, soygunlar ve katiller. Kliniğe gelen bazı hastaların ağır bir koku gibi etraflarına gaddarlık hissi yaydıklarını hatırlıyordu. Onlar özenle ve sebatla bir sonraki nesil cani psikopatları yaratmaya çalışan anne ve babalardı. Ama bunların öfkelerini kendilerine doğrultacak kalpsiz insanlar olduklarını biliyordu. Farklı bir ekonomi tabakasından birine saldırdıklarında bu tesadüfiydi, planlı değildi. Şehir merkezinde geç saatlere kadar çalışmış olan ve Darien'deki evine giderken Bronx'tan geçen otobanda Mercedes'i arızalanan idareci, yanlış saatte yanlış yöne giden, yanlış metroya binen varlıklı İsveçli turist. Ricky düşündü. Çok kötülük gördüm ama ondan uzaklaştım. Bunu bilemem dedi Ricky sonunda karşılık olarak. Benim klinikte gördüğüm hastaların hepsi yoksundu. Toplumun dışladığı insanlar. Benim aradığım kişi tahminimce psikanaliz tedavisine başladığım ilk hastalardan biri. Bu diğerlerin arasında değil. Ve Rumpelstiltskin bana annesi olduğunu söylemişti daha önce. Ama kızlık soy ismini kullanırdı. Evlenmemiş bayan dedi Rumpelstiltskin. İlginç dedi Doktor Leavis. Gözlerini Ricky'nin söyledikleriyle merakla kırpıştırıyor gibiydi. Neden bu şekilde düşündüğünü anlayabiliyorum ve insanların araştırdıkları kapsamı daraltmalarının önemli olduğuna inanıyorum. Peki bütün o hastalardan kaçı bekar kadınlardı? Ricky ciddi ciddi düşündü, gözünün önüne az miktarda yüzler getirdi. 7 dedi. Doktor Leavis durdu. 7. İyi. Şimdi kader anı geldi Ricky, değil mi? Gerçekten karar vermek zorunda kaldığın an. Seni tam olarak anladığımdan emin değilim. Doktor Leavis yorgun bir halde gülümsedi. Bana öyle geliyor ki Ricky, şu ana kadar kendini içinde hapsedilmiş bulduğun o korkunç durumlarda sırf tepki verdin. Engellenmesi ve söndürülmesi gereken onca yangın. Finansal durumun, iş hayatındaki itibarın, mevcut hastaların, kariyerin, akrabaların, bütün bu karışıklık arasında işkencecine bir soru sorabildin ve bu da sana bir yön verdi. Senin intihar etmeni isteyen, çocuğunu bir psikopata dönüştüren bir kadın. Ama yapman gereken atlayış şu: sana doğrular mı söylendi? Ricky zar zor yutkundu. Öyle olduğunu varsaymak durumundayım. Bu tehlikeli bir varsayım değil mi? Tabii ki öyle diye cevap verdi Ricky hafif sinirli. Ama başka seçeneğim var mı? Eğer Rumpelstiltskin'in beni yanlış tarafa doğru yönlendirdiğini düşünürsem hiç şansım kalmıyor. Öyle değil mi? Belki de hiçbir şansının olmaması gerektiği hiç aklına geldi mi? Bu o kadar dehşet verici ve duygusuz bir yorumdu ki ensesinden ter boşandığını hissetti. Eğer durum böyleyse o zaman kendimi hiç düşünmeden öldürmeliyim. Sanırım öyle. Ya da hiçbir şey yapma. Yaşa ve başkasına ne olacağını izle. Belki de hepsi bir blöftür. Anlarsın ya. Belki de hiçbir şey olmayacak. Belki de hastan Bay Zimmerman senin için şanssız ve Rumpelstiltskin için faydalı bir anda trenin önüne atladı. Belki, belki, belki. Belki de oyun şudur, hiç şansın yok, sadece sesli düşünüyorum Ricky. O ihtimale giden o kapıyı açamam dedi Ricky. Bir psikanalist için ilginç bir cevap dedi Doktor Leavis sertçe. Açılamayan bir kapı, temsil ettiğimiz her şeye karşı geliyor. Demek istediğim zamanım yok, öyle değil mi? Zaman esnektir, belki zamanım vardır, belki de yoktur. Ricky huzursuz bir şekilde kıpırdandı, yüzü kızarmıştı ve hala çocuk kabul edilen ama bir yetişkinin duygu ve düşüncelerine sahip olan bir genç gibi hissediyordu. Doktor Leavis düşünmeye devam ederek bir eliyle çenesini ovaladı. İşkencecinin bir tür psikolog olduğunu düşünüyorum. Boşça, sanki hava ile ilgili bir gözlem yapar gibi ya da buna yakın bir meslekte. Sanırım sana katılacağım dedi Ricky ama senin akıl yürütmen... Rumpelstiltskin'in oyunu tasarladığı şekilde oyun, koltukta yapılan bir seans gibi. Sadece 50 dakika daha uzun sürüyor. Her psikanaliz saatinde baş döndürücü bir dizi gerçek ve hayal ürünü arasında seçip elemek zorundasın. Ben sahip olduğum şeylerle çalışmak zorundayım. Bu her zaman böyle değil mi? Ama işimiz çoğunlukla hastanın söylemediklerini görmektir. Doğru. Öyleyse belki de hepsi bir yalan. Bir hafta sonra öğrenmiş olacağım. Kendimi öldürmeden ya da bir başka Times ilanı almadan evvel önce. İkisinden biri. Bu ilginç bir fikir. Yaşlı doktor eğleniyor gibi görünüyordu. Aynı sonu elde edebilir ve sadece yalan söyleyerek bir polis ya da yetkili tarafından hiçbir zaman bulunmaması için kendini koruyabilir. Kimse bunu çözemez değil mi? Sen ya ölmüş ya da berbat durumda olursun. Bu şeytanca ve kendi içinde de zekice. Bu spekülasyonların bana bir yararı olduğunu düşünmüyorum dedi Ricky. İçlerinden birinin bir canavara annelik etmiş olan 7 kadın. Hangisi? Onları benim için yeniden hatırla dedi Doktor Leavis. Eliyle onları sıkıca sarmaya başlayan dışarıdaki geceyi işaret etti. Sanki Ricky'nin hafızasını karanlıktan odanın aydınlığına getirmek istiyor gibiydi.